Ayrım 16. Aklı Kemal, Sinan Meydan. Sayfa 210. Atatürk, büyük taarruz öncesinde hazırlanması ve tamamlanması gereken savaş araçları arasında ulusu ilk sıraya, meclisi ikinci sıraya, orduyu ise üçüncü sıraya koymuştur. Birincisi, en önemlisi ve asıl olan doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin varlığı ve bağımsızlığı için gönlünde, vicdanında belirmiş olan istek ve emellerin sağlamlığıdır. Millet içindeki bu isteği ne kadar güçlü bir şekilde ortaya koyarsa, bu istek ve emellerin gerçekleşmesi için ne kadar çok azim ve iman gösterirse, düşmanlara karşı başarı sağlamak için o kadar güçlü bir araca sahip olduğumuza inanırım. İkinci amaç, milleti temsil eden meclisin milli isteği ortaya koymakta ve bunun gereklerine inanarak uygulamakta göstereceği kararlılık ve yiğitliktir. Meclis milli isteği ne kadar büyük bir dayanışma ve birlik içinde aksettirebilirse, düşmana karşı o kadar güçlü bir üstünlük aracına sahip olur. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, hazırlayan Bilge Bahadır, İstanbul 2002, sayfa 499. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik döneminde fırsattan istifade ederek asla meclisin üstünde bir güç olmaya kalkmamıştır. Meclisin isteğiyle başkomutanlık görevini üstlenirken bile bu görev için istediği olağanüstü yetkilerin 3 ay gibi kısa bir süreyle sınırlandırılmasını istemiştir. Meclisin saygıdeğer üyelerinin genellikle beliren arzu ve istekleri üzerine başkumandanlığı kabul ediyorum. Bu görevi kişisel olarak üstlenmekten doğacak yararları en büyük hızla elde edebilmek ve ordunun maddi ve manevi gücünü en büyük hızla artırıp tamamlamak ve yönetimi bir kat daha güçlendirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıdığı yetkileri doğrudan doğruya kullanmak koşuluyla kabul ediyorum. Yaşamım boyunca ulusal egemenliğin en sadık bir hizmetçisi olduğumu ulusun gözlerinde bir kez daha doğrulamak için bu yetkinin 3 ay gibi kısa bir süreyle sınırlandırılmasını ayrıca isterim. O ki komutandır, o ki hareketin ruhudur, beynidir, her şeyidir. Kurduğu orduların başkomutanı olmak için meclis karşısına çıkar, yetki ister, nefes tüketerek zar zor alır. Ne mecburiyeti vardır birader, paşalar nasıl olsa ondan yanaydılar. Cart diye başkomutanım dese kim hayır diyebilecekti? Demez ama neden demez? Çünkü egemenliğin kayıtsız şartsız halkta olacağı bir devleti kurarken önce kendisi herkesten uygulanmasını isteyeceği bir ana kurala uymazlık edemezdi. Uymuştur. Onu Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının başkomutanı yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur. İlhan, Age, sayfa 221. Atatürk'ün silah arkadaşlarından İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki savaş demokrasisinden şöyle söz etmiştir. Milli mücadelenin bir millet meclisi kurularak onunla beraber yürütülmesi son derece güç fakat harikulade isabetli bir karar olmuştur. Askeri sahada, idari sahada, iç ve dış siyaset sahasında bu harikulade bir buluştur. Emsali de hemen hemen yok gibidir. Abdi İpekçi, İnönü Atatürk'ü anlatıyor, İstanbul 1981, sayfa 35-36, İsmet İnönü, Aziz Atatürk, Ankara 1963. İnönü, Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne rastlayan bir radyo konuşmasında Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında demokrasiye doğru adımlar attığını şöyle ifade etmiştir. Atatürk, insanların tanıyabileceği en güç şartlar içinde milli mücadelenin askeri hareketlerini ve hükümet idaresini ilk gününden Büyük Millet Meclisi ile birlikte yürütmüştür. Kudreti eline alırken ilk düşündüğü şey bir millet meclisi kurmak olmuştur. Atatürk demokratik rejime hepimizden önce girmiş, inanmış ve onu tatbik etmiştir. 10 Kasım 1962 tarihli radyo konuşması Hamza Eroğlu Atatürkçülük Ankara 1981 sayfa 271. Atilla İlhan Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında dönemin savaş şartlarından dolayı bir askeri demokrasi kurduğunu ancak şartlar normale döndükten sonra çoğulcu demokrasiye geçiş denemeleri yaptığını belirtmiştir. İlhan Age sayfa 78. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha önceki meclislerden farkı tarihimizde ilk kez egemenliği kayıtsız şartsız millete vermesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihimizde üzerine halife padişahın gölgesinin düşmediği ilk meclistir. Bu nedenle üzerine halife padişahın ve işgal güçlerinin gölgesinin düştüğü son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden farklıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyden önce ya istiklal ya ölüm diye yola çıkan bir milletin temsilcilerinden oluşmuş gerçek anlamda bir bağımsızlık meclisidir. İstanbul'daki son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasından sonra oradaki bazı milletvekillerinin Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılmış olması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Osmanlı Mebusan Meclisi'nin devamı yapmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi hem İstanbul'daki işbirlikçilere, padişah dahil, hem de emperyalistlere karşı Türk ulusunun isyanıdır. Bu bakımdan tamamen özgün ve tamamen yeni bir meclistir. Atatürk de bu düşüncededir. Örneğin bir hukuk profesörü olan Celaleddin Arif Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Osmanlı Meclisi'nin devamı olarak göstermek isteyince Atatürk kendisine "Siz değil anayasa profesörü, sokak başı avukatı bile olamazsınız" diye çok sert bir yanıt vermiştir. Meydan, Atatürk'ü doğru anlamak için nutuğun şifresi sayfa 221. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı 24 Nisan kararları ulusal egemenliğe çok güçlü bir şekilde vurgu yaptığı için Cumhuriyet'in ilk güçlü habercisidir. Meclisin üstünde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Meclise padişah temsilcisi atanmayacaktır. Padişahın geleceği meclisin ileride vereceği karara göre belirlenecektir. Bu kararları alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, padişah otoritesi de dahil bütün kişisel otoriteleri reddederek sadece millet egemenliğini tanımıştır. Atatürk, nutukta o gün alınan kararlar konusunda şu yorumu yapmıştır. Efendiler, bu ilkelere dayanan bir hükümetin niteliği kolayca anlaşılabilir. Böyle bir hükümetin kurulmasında ana ilke kuvvetler birliği töresidir. Zaman geçince bu ilkelerin taşıdığı kavramlar anlaşılmaya başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18 Kasım 1920'de yayımlanan Halkçılık Beyannamesi'nde geçen Türkiye halkını irade ve hakimiyetinin sahibi kılmak ifadesiyle yine çok güçlü bir şekilde ulusal egemenliğe, dolayısıyla Cumhuriyet'e vurgu yapılmıştır. Atatürk her fırsatta vicdandaki milli sır Cumhuriyet'e yönelik adımlar atmıştır. Örneğin milli hareketi halka anlatmak için Sivas'ta İrade-i Milliye, Ankara'da ise Hakimiyet-i Milliye adlı gazeteler kurmuştur. Sabahattin Özel, Büyük Milletin Evladı ve Hizmetkarı Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul 2006, sayfa 66. Atatürk gazetelere bu adları bilinçli olarak vermiştir. Her iki adda da ulusal egemenlik dolayısıyla Cumhuriyet anlamına gelmektedir. Atatürk'ün en önemli devrim stratejilerinden biri sembolik anlatımdır. Atatürk vurgulamak istediği kavramları hayatın içine sokarak halkın bu kavramlara alışmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında halkı Cumhuriyet'e alıştırmak için kurduğu gazetelerden birine İrade-i Milliye, diğerine Hakimiyet-i Milliye adlarını vermiş. 1930'larda Türk tarih tezinin gündeme geldiği dönemde de halkın Hititleri ve Sümerleri sahiplenmesi için kurduğu bankalardan birine Etibank, diğerine Sümerbank adlarını vermiştir. Atatürk'ün Ankara'daki tek yapraklı Hakimiyet-i Milliye gazetesini çıkarmakla görevlendirdiği Muhittin Bey'e tek tavsiyesi, var kuvvetinizle hakimiyetin millete ait olduğu fikrini neşredeceğiz olmuştur. Muhittin Birgen, Atatürk'ü seviyorsak, Son Posta gazetesi 15 Kasım 1938, Özel AG sayfa 66-67. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 10 Ocak 1920 tarihli ilk sayısında, Hakimiyet-i Milliye kavramının meşrutiyet anlamına gelmediği vurgulanarak üstü kapalı da olsa bu kavramla başka bir rejimin kastedildiği ima edilmiştir. Turan, AG, sayfa 399. Kurtuluş Savaşı sırasında Cumhuriyet'in en somut tanımı 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ilk anayasanın egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şeklindeki birinci maddesidir. Maddenin aslı egemenlik bila kaydü şart milletindir biçimindedir. Bakınız Karlıklı AG sayfa 15. Anayasaya böyle bir madde konulması adlandırılmamış olsa da aslında Cumhuriyet'in ilan edildiğini gösterir. Ancak Atatürk Kurtuluş Savaşı kazanılmadan Cumhuriyet'i ilan etmek istemediği için bu konuyu 1923 yılına kadar vicdanında bir milli sır olarak saklamıştır. Atatürk 1920 yazında not defterine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın yetkilerinin ve hükümet şeklinin saptanması gerektiği düşüncesiyle şunları yazmıştır. Reis, vaziyeti hukukiye, başkan, hukuki durum, hükümetin şeklini tespit lazım, yenilik, Ali Mithat İnan, Atatürk'ün Not Defterleri, Ankara 1998, sayfa 90. Atatürk'ün bu notları onun Cumhuriyet konusundaki taslak çalışmalarından biridir. Anadolu'dan yayılan ulusal egemenlik kokuları İstanbul hükümetini kuşkulandırmıştır. Başta Padişah Vahdettin olmak üzere İstanbul'daki yöneticiler Anadolu hareketinin Cumhuriyete doğru yöneldiğini anlamıştır. Vahdettin 1922 Şubat'ında Avrupa'ya giderken kendisiyle görüşen Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi Yusuf Kemal Tengirşenk'ten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cumhuriyetçi olup olmadığını öğrenmeye çalışmış, İstanbul hükümetinde sadrazam olarak görev alan Ali Rıza Paşa da eski sadrazamlardan Ahmet İzzet Paşa'ya millicilerden söz ederken cumhuriyet yapacaklar cumhuriyet diye yakınmıştır. Turan Age, sayfa 399. Bir din bilgini olan İzmirli İsmail Hakkı da Ayasofya Camii'nde verdiği vaazda İslam hükümdarsız olmaz, cumhuriyet olmaz diyerek ulusal egemenliğe karşı çıkmıştır. Atatürk 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Müdafaa-i Hukuk grubunu kurduktan sonra işin cumhuriyete doğru gittiğini anlayan bazı gericiler kutsal sandıkları hilafet, padişahlık düzenini korumak için Muhafaza-i Mukaddesat adlı bir örgüt kurmuştur. O günlerde Kazım Karabekir Paşa bile Atatürk'ü cumhuriyete gitmekle suçlamıştır. Age, sayfa 399. İşte bu cumhuriyet karşıtlığından dolayı Atatürk ve Müdafaa-i Hukuk grubundakiler Atatürk'ün vereceği işarete kadar taktik gereği cumhuriyet sözünü kullanmamaya özen göstermiştir. Örneğin Hüseyin Cahit Yalçın, Renin gazetesinde çıkan İnkılap başlıklı yazısında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin esasında bir cumhuriyet olduğu belirgindir cümlesinden dolayı basın müdürü Ahmet Ağoğlu tarafından uyarılmıştır. Age, sayfa 400. Atatürk, demokrasi projesini planladığı gibi adım adım hayata geçirmiştir. Cumhuriyeti ilan edebilmek için her şeyden önce 1000 yıldan fazla bir süredir devam eden bir kuruma, saltanata, padişahlığa son vermesi gerekmiştir. Atatürk bunun için de en uygun zamanı beklemiştir. Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren padişahla olan ilişkilerini çok dikkatle yürüten, padişahın İngilizlerle birlikte hareket ettiğini bilmesine karşın yeri ve zamanı gelinceye kadar padişah yanlılarını karşısına almamak için halife padişahı kurtarmaktan söz eden Atatürk, padişahın İngilizlerle işbirliği içinde milli hareketi yok etmek için açıkça çalışmaya başlaması üzerine çok ağır sözlerle padişahı eleştirmeye başlamıştır. Atatürk ve silah arkadaşlarının dinsiz ve zındık olduklarını, bu nedenle öldürülmelerinin dinen uygun olduğunu belirten fetvaların yayınlanması ve Kuvayi İnzibatiye Halifelik Ordusu adlı bir ordunun hazırlanıp milliyetçilerin üzerine saldırtılması gibi ihanetler Atatürk'ün halife padişahı kurtaracağız söylemini terk etmesinde etkili olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halife padişah konusundaki tartışmalar artınca Atatürk 25 Eylül 1920 tarihinde meclis gizli oturumda yaptığı konuşmada o koşullarda halife padişah konusuyla bu kadar fazla ilgilenmenin doğru olmadığını belirtmiş ve padişahı ilk kez açıkça hain olarak adlandırmıştır. Türk ulusunun ve onun biricik temsilcisi bulunan Büyük Millet Meclisi'nin yurt ve ulusun bağımsızlığını, yaşamasını güven altında bulundurmaya çalışırken, halifelik ve padişahlıkla, halife ve padişahla bu denli çok ilgilenilmesi sakıncalıdır. Şimdilik bunlardan hiç söz etmemek yüksek çıkarlarımız gereğidir. Eğer amaç bugünkü halife ve padişaha bağlılığı bir daha söyleyip belirtmekse bu kişi haindir. Düşmanların yurt ve ulusa kötülük yapmada kullandıkları maşadır. Sorunu kökünden çözümlemeye girişecek olursak bugün içinden çıkamayız, bunun da zamanı gelecektir. Görüldüğü gibi Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı devam ederken Vahdettin'i hain olarak adlandırmadığı iddiası da kocaman bir yalandır. Beklenen zaman Lozan Konferansı arifesinde gelmiştir. İngilizlerin 28 Ekim 1922'de Lozan Konferansı'na İstanbul hükümetini de çağırmaları üzerine harekete geçen Atatürk, bunu engellemek için saltanatın kaldırılması gerektiğini belirtmiştir. 1 Kasım 1922'de halifelik ile saltanat birbirinden ayrılmış, Atatürk'ün stratejisi gereği henüz ortam uygun olmadığı için halifelik korunmuş, saltanat ise kaldırılmıştır. Ancak saltanatın kaldırılması hiç de kolay olmamıştır. Monarşiyi dinsel bir gereklilik zannedenlerin tepkisi Atatürk'ü bir hayli uğraştırmıştır. Öyle ki Atatürk'ün bazı silah arkadaşları bile saltanatın kaldırılmasına büyük tepki duymuştur. Kazım Karabekir Paşa, Rauf Bey ve Refet Paşa'nın saltanata gönülden bağlı oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin Atatürk, Rauf Bey'e padişahlık ve halifelik konusundaki düşüncelerini sorduğunda Rauf Bey şu yanıtı vermiştir. Ben padişahlık ve halifelik onuruna gönül ve duygu bakımından bağlıyım. Çünkü benim babam padişahın ekmeğiyle yetişmiş, Osmanlı Devleti'nin ileri gelen adamları arasına geçmiştir. Benim de kursağımda o ekmekten vardır. Ben iyilik bilmez değilim ve olamam. Padişaha bağlı kalmak borcumdur. Halifeye bağlılık ise görgümün gereğidir. Atatürk aynı soruyu Refet Bey'e de sormuş, o ise şu yanıtı vermiştir. Rauf Bey'in bütün düşünce ve görüşlerine katılırım. Gerçekten biz de padişahlıktan, halifelikten başka bir yönetim biçimi söz konusu olamaz. Atatürk aynı soruyu Ali Fuat Paşa'ya da sormuş, ancak Ali Fuat Paşa Moskova'dan yeni geldiğini belirterek halkın bu konudaki düşünce ve duygularını incelemeye daha zaman bulamadığını söyleyip bu soruya yanıt vermemiştir. Kazım Karabekir Paşa'nın bu düşünceleri de Rauf Bey ve Refet Paşa'nın düşüncelerinden çok farklı değildir. Ancak Atatürk kararlıdır. Muhaliflerin bütün karşı çıkışlarına rağmen saltanatı kaldırmak için düğmeye basmıştır. Kılıç Ali'nin anlattığına göre, Gazi mecliste artık saltanat aleyhinde konuşmak zamanı geldiğine inanmış, Bakanlar Kurulu'nda bu işin yavaş yavaş görüşmeye başlanmasını istemiş ve bu iş için Celal Bayar'ı seçmiştir. Atatürk gerçekten büyük bir stratejisttir. Saltanatı kaldırırken bu işin ilk adımını muhaliflerin gizli lideri, saltanatçı hilafetçi Rauf Bey'e attırmak istemiştir. Böylece muhalefeti etkisiz hale getirmeyi amaçlamıştır. Atatürk Rauf Bey'i meclisteki odasına çağırarak onun saltanat konusundaki görüşlerini hiç bilmiyormuş gibi ayakta ona halifelikle padişahlığı birbirinden ayırarak padişahlığı kaldıracağız demiştir. Rauf Bey ile bundan başka bir şey konuşmamıştır. Rauf Bey odadan çıkarken Kazım Karabekir içeri girmiştir. Atatürk ondan da bu yolda konuşmasını istemiştir. Bütün güçlüklere rağmen Atatürk'ün demokrasi projesi tıkır tıkır işlemiştir. Rauf Bey adeta efsunlanmış gibi mecliste Atatürk'ün kendisinden istediği şekilde konuşmuş, hatta padişahlığın kaldırıldığı günün bayram ilan edilmesini önermiştir. Muhalifler Rauf Bey'in birdenbire düşüncelerini değiştirmesine bir anlam veremeyerek sessiz kalmıştır. Saltanatın kaldırılmasına ilişkin önerge mecliste okunduğunda sadece iki kişi çok sert muhalefet etmiştir. Bunlardan biri Mersin milletvekili Albay Selahattin, diğeri de daha sonra İzmir suikastine karışarak asılacak olan Ziya Hurşit'tir. Mütercimler AGE sayfa 765. Atatürk 1 Kasım 1920'deki meclis toplantısında saltanatın ve halifeliğin tarihsel sürecini anlatan çok etkili bir konuşma yapmıştır. Hülagü'nün halife mutasımı asıp dünya yüzünde halifeliğe edimli olarak son verdiğini, eğer 1517'de Mısır'ı ele geçiren Yavuz, orada halife sanını taşıyan bir sığıntıya önem vermeseydi, halifelik sanının zamanımıza dek sürüp gelemeyeceğini anlatmıştır. Daha sonra bu konuyla ilgili önergeler 3 komisyona, teşkilat-ı esasiye, şer'iye ve adliyeye verilmiştir. Atatürk, nutukta bu 3 komisyon üyelerinin bir araya gelip konuyu güttüğümüz maksada uygun bir çözüme bağlaması elbette güçtü. Durumu yakından bizzat takip etmek gerekti demiştir. 3 komisyon bir odada toplanıp konuyu tartışmaya başlamıştır. Din İşleri Komisyonu'ndaki hocalar halifelikle saltanatın birbirinden ayrılmayacağını iddia etmeye başlamıştır. Atatürk'ün de içinde bulunduğu bir grup bu tartışmaları izlemiştir. Bu tartışmalardan bir sonuç çıkmayacağını anlayan Atatürk, karma komisyon başkanından söz alarak önündeki sıranın üstüne çıkmış ve yüksek sesle şunları söylemiştir. Efendiler, egemenliği hiç kimse, hiç kimseye bilim gereğidir diye görüşmeyle, tartışmayla vermez. Egemenlik güçle, erkle, zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk ulusunun egemenliğine el koymuşlardı. Bu zorbalıklarını 600 yıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk milleti bu saldırganlara isyan ederek ve artık dur diyerek hakimiyet ve saltanatı artık kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldu bittidir. Söz konusu olan millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten oldu bitti haline gelmiş olan bir gerçeği kanunla ifade eden ibarettir. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi doğal olarak karşılarsa sanırım ki uygun olur. Aksi takdirde yine gerçek şekline uygun olarak ifade edilecektir. Fakat belki de bazı kafalar kesilecektir. İşin ilim yönüne gelince hoca efendilerin merak ve endişelerine kapılmalarına yer yoktur. Bu konuda ilmi açıklamalarda bulunayım dedim ve uzun uzadıya bir takım açıklamalar yaptım. Bunun üzerine Ankara milletvekillerinden Hoca Mustafa Efendi, "Affedersiniz efendim," dedi. "Biz konuyu başka bakımdan ele alıyorduk. Açıklamalarınızla aydınlandık," dedi. Konu karma komisyonda çözüme bağlanmıştı. Atatürk, Nutuk, sayfa 543. Atatürk'ün saltanatın kaldırılmasına direnenlere karşı, "Aksi takdirde bazı kafalar kesilecektir," şeklindeki devrimci tepkisi aslında onun demokrasi projesine kadar ne kadar büyük önem verdiğini göstermektedir. Atatürk'ün ilk bakışta diktatörce görülebilecek bu devrimci tepkisi sayesinde 1000 yıldan fazla bir zamandır devam eden en büyük diktatörlük, saltanat sistemi yıkılmış ve ulusal egemenliğin, cumhuriyetin, dolayısıyla demokrasinin önü açılmıştır. Atatürk'ün anlatımıyla hızla kanun tasarısı hazırlandı. O gün meclisin ikinci oturumunda okundu. Ad okunarak oya konması teklifine karşı kürsüye çıktım. Dedim ki, bu ebedi olarak korunacak ilkeleri Yüce Meclis'in oy birliğiyle kabul edeceğini sanırım. Oya sesleri yükseldi. Sonunda başkan oya sundu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir, dedi. Yalnız olumsuzluk bildiren bir ses işitildi. Ben muhalifim. Bu ses söz yok sesleriyle boğuldu. İşte efendiler, Osmanlı saltanatının yıkılışı ve göçüş töreninin son aşaması böyle geçmiştir. AGE sayfa 344. Demokrasi projesi bütün hızıyla ilerlemiştir. Şimdi sıra Cumhuriyet'in ilanına gelmiştir. Atatürk yavaş yavaş Cumhuriyet sözünü ağzına almaya başlamıştır. Örneğin 23 Eylül 1923 tarihinde New Free Press muhabirine verdiği demeçte mevcut anayasanın aslında bir Cumhuriyet rejimi öngördüğünü belirtmiştir. Yeni Türkiye Esas Teşkilat Kanunu'nun ilk maddelerini size tekrar edeceğim. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yürütme kudreti, yasama yetkisi milletin biricik gerçek temsilcisi olan mecliste belirmiş ve toplanmıştır. Bu iki cümleyi bir kelimede özetlemek kabildir. Cumhuriyet. Turan, AGE, sayfa 400. Atatürk'ün Cumhuriyet'ten söz etmesinden sonra İstanbul basını ikiye bölünmüştür. Tanin gibi İstanbul gazetelerinin çoğu Cumhuriyet'in ilan edilmesinin doğru olmayacağını öne sürerken İzmir'de çıkan Türk Sesi, ülkeyi ancak hakimiyet-i milliye esaslarını kurtaracağını belirterek Cumhuriyet'in ilan edilmesini desteklemiştir. AGE sayfa 400. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanı için en uygun zamanı beklemiştir. Mecliste hükümet bunalımının yaşanmaya başlamasıyla Atatürk beklediği fırsatı bulmuştur. Başbakan Fethi Okyar'ın İçişleri Bakanlığı görevini bırakması, aynı gün Ali Fuat Cebesoy'un meclis ikinci başkanlığından çekilmesi ve Kazım Karabekir'in de meclisteki görevlerinden ayrılması hükümet bunalımını daha da derinleştirmiştir. Ertesi gün toplanan Halk Partisi grubu Rauf Orbay'ı meclis ikinci başkanlığına, Sabit Sağıroğlu'nu da İçişleri Bakanlığı'na aday göstermiştir. Fakat bu önerilerle de sorun çözülememiştir. Atatürk Nutuk'ta o gelişmeleri şöyle yorumlamıştır. Bizimle görüşte ve yapılan çalışmalarda uzlaşma ve işbirliği aramayı gerekli bulmaksızın bağımsız ve gizli çalışan bir grup belirdi. Bu grup iyi niyetli ve hakkı tutar gibi görünerek bütün parti üyelerini kendi görüşlerine çekmekte başarılı olmaya başladı. Örnek olarak bir parti toplantısında İçişleri Bakanlığı'nda da İstanbul'da bulunan Sabit Bey'in meclisçe seçilmesini karar altına aldırdı. 25 Ekim 1923. Oysa ben Sabit Bey'in İçişleri Bakanı olmasına uygun görmemiştim. Rauf Bey'in de meclis ikinci başkanlığına seçilmesini doğru bulmuyordum. Çünkü Rauf Bey daha dün hükümet başkanıydı. O makamı ne gibi duyguların etkisinde kalarak hareket ettiği için terke mecbur edildiği bilinmekteydi. Buna rağmen onu meclis başkanlığına getirmekle bütün meclisin onunla aynı görüşte olduğunu, yani meclisin Lozan Barış Anlaşması'nı yapan ve hükümette Dışişleri Bakanı olarak bulunan İsmet Paşa'nın aleyhine olduğunu göstermek maksadı gidiyordu. Efendiler, yeni meclis ilk döneminde gizli muhalefet grubunun tuzağına düşme durumuyla karşı karşıya kaldı. Fethi Bey ve arkadaşları hükümet işlerini sakince yürütemeyecek bir duruma getirildi. Fethi Bey bu durumdan bana defalarca şikayet etti ve kendisi hükümetten çekilmek istedi. Öteki bakanlar da aynı şekilde şikayetlerde bulunuyorlardı. Kötülük hükümetin meclisçe seçilmesinden ileri geliyordu. Bu gerçeği çoktan görmüştüm. Atatürk, Nutuk, sayfa 622. Atatürk, Bakanlar Kurulu'nun çalışamaz hale geldiğini gördüğünde artık Cumhuriyet'in ilan edilme zamanının geldiğini de görmüştür. Kendi ifadesiyle, uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma alanının geldiğine hükmetmiştim. Bunu itiraf etmeliyim. AGE sayfa 623. Atatürk 26 Ekim akşamı Bakanlar Kurulu'nu Çankaya'da bir toplantıya davet etmiştir. Toplantı sonunda Fethi Okyar'la birlikte diğer bakanların da istifa etmelerine karar verilmiştir. Yalnızca görevinin niteliği gereği Fevzi Çakmak'ın istifa etmesine gerek görülmemiştir. Bu karar doğrultusunda Fethi Okyar hükümeti düşünce meclisteki diğer gruplar yeni bir kabine oluşturabilmek için çalışmalara başlamıştır. Ancak iki gün boyunca devam eden çalışmalardan bir sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine Atatürk bir kere daha devreye girerek 28 Ekim akşamı bazı bakanları ve milletvekillerini Çankaya'da akşam yemeğine davet etmiştir. İsmet İnönü, Kazım Özalp, Fethi Okyar, R. Eşref Ünaydın, Fuat Bulca, Kemalettin Sami ve Halit Karsalan'la Çankaya'da bir araya gelen Atatürk o gece kararını açıklamıştır. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. AGE sayfa 625. 16. ayrımın sonu sayfa 221.